Ayrım 16.
4. Hector. Yiğitliği, hoşgörüsü, duygusallığı, insancılığı, sorumluluk duygusu ve özverisiyle bir ortaçağ şövalyesinin ilk çağ destanlarına uyarlanmış biçimidir adeta Hector. Gerçek bir yurtseverdir, iyi eş, iyi baba, iyi evlattır. Bir insanlık, bir kahramanlık örneğidir kısacası. Bu savaşa hiç de severek, isteyerek girmemiştir Hector. Bir oldu bitti karşısında kaldığı için savaşı istemese de yurdunu savunmak zorundadır. Ve de savunur elinden geldiğince. Şan kazanmak, kişisel çıkar elde etmek peşinde değildir. Bir istila ordusu çökmüştür tepelerine. Ne yapıp edip savunmak zorundadır yurdunu bu istilacılara karşı. Paris açmıştır bu belayı Troya'nın başına. Ama kardeştir ne olsa, ne atılır ne satılır, başa gelen çekilir namus belası diyerek. Horlar Paris'i azarlar ama Helena'yı elinden geldiğince hoş tutar. Verseler Helena'yı savaş bitecektir ama aklına getirmez bunu Hector. Bir konuktur o, konuğa saygı gerekir, nice kızsa da kardeşine. Yalnız Hector değil, Priamos da gönlünü almaya çalışır her fırsatta bu davetsiz konuğun. Helena da büyük saygı gösterir onlara, en çok da Hector'u sayar ve sever. 8. kuşaktan Zeus'un torunudur Hector ama yine de etten kemikten bir insandır. Korktuğu da olur ama bu korkusu öleceğini bile bile Achilleus'la çarpışmasına engel olmaz. Hasılı bir insan yüreğidir göğsünde taşıdığı güçlü ve zayıf yanlarıyla. Ama yurt sevgisi, insanseverliği, öleceğini bile bile direnmesi siler geçer gözden her insanda çok daha fazla bulunan zayıf yanını. Hector temel direğidir Troya'nın. Temel direkleri çökünce maneviyatları da çöker Troyalıların. Aslında Troya'nın dışında pek öyle bir öyküsü de yoktur Hector'un. Ama onun insancılığı ve çıkar hesaplarına dayanmayan yiğitliği bu savaşların baş kahramanı yapmıştır Hector'u. Denebilir ki Hector'un destanı olmuştur İlyada, Homeros'un satır aralarında yücelttiği bu yiğittir aslında. Hector ölür Achilleus'un amansız kini nedeniyle. Achilleus o denli çıkmıştır ki insanlıktan bir ölüye gösterilmesi gereken saygıyı göstermez ona. Arabasının ardına bağlayıp 9 kez dolaştırır ölüsünü hisarların çevresinde. Böyle yapmakla da Hector'dan Patroklos'un öcünü aldığını sanır. Oysa Hector savaş alanında öldürdüğü düşmanına böyle bir şey yapmayı aklına getirmemiştir. İşte bu nedenledir ki Roma Yunanistan'ı değil Anadolu'yu kök olarak almıştır kendisini. Ve soyunu yine bir Troyalı prens olan Aeneas'a bağlamış. Onu kendi soyunun kurucusu olarak görmüştür. Kahramanı ise kan dökmeye doymayan Achilleus değil gerçek bir yiğit olan Hector'dur. İlyada'yı okumak gerekir Hector'u gereğince tanımak için. Onunla ilgili satırların tek tek altını çizmek gerekir. Ancak öyle anlayabiliriz bu Anadolu'lu gerçek yurtsever ve şövalyenin kişiliğini. Babası Priamos'a, annesi Hekabe'ye, karısı Andromache'ye, oğlu Astyanax'a karşı gösterdiği sevgi ve saygıyı belirten bölümleri içimiz titremeden okuyamayız. Bu konuda sözü koca ozan Homeros'a bırakmak en iyisi. Savaş kanlı ve hazin bir biçimde sona erdi. Tam bir soykırım yaşandı Troya'da. Homeros anlatmıyor Troya'nın düşüşünü. Dili varmıyor belki de nice güzellikler barındıran bir şehrin yok oluşunu söylemeye. Sonrakilere bakılırsa gözleri dönmüş istilacılar Hector'un ihtiyar babasıyla küçük çocuğuna bile kıydılar. Nasılsa Aeneas kaçabildi bu kıyımdan, yaşlı babası Ankises'i de sırtına alarak. Ama Akalara da uğur getirmedi bu savaş. Pek azı dönebildi bu sefere katılan soylu savaşçı ve prenslerden. Achilleus, Apollon'un yardım ettiği Paris tarafından öldürüldü. Ayas çıldırarak bir koyun sürüsünü kılıçtan geçirdi, düşmanları kılıçtan geçirdiği sanısıyla. Sonra da utancından kendini öldürdü. Başkomutan Agamemnon'u ise bir başka kanlı son bekliyordu kendi evinde. Onu da görelim. Agamemnon'un ölümü. Priamos'un kızı ve Hector'un kız kardeşi Kassandra'yı geleceği haber verme yeteneğiyle donatmıştı Apollon. Buna karşılık genç kız da Apollon'a teslim edecekti kendisini. Ama bu yeteneği aldıktan sonra Kassandra sözünde durmadı. O zaman da Apollon cezalandırdı onu. Şöyle ki, Kassandra olacakları söyleyecek ama kimseler inanmayacaktı onun sözlerine. Gerçekten de öyle oldu. Paris'in İda dağından Troya'ya gelişine, Helena'nın kocasının sarayından kaçırılıp getirilişine, tahta atın şehre alınışına hep karşı çıkmış ama kimseye kabul ettirememişti gerekçelerini. Troya'nın düştüğü gece Kassandra Athena tapınağına sığınmıştı. Ama küçük Ayas'la denen Oileus oğlu Ayas zorla dışarı çıkartmaya çalıştı genç kızı. Kassandra tanrıçanın heykeline sarılmıştı çıkmamak için. Kızı zorla sürükledi dışarı Ayas ama onun bu zorbaca davranışı kendi adamlarının bile nefretini uyandırmıştı. Taşlanmaktan kurtulmak için bu kez kendisi sığındı Tanrıçanın tapınağına. Zafer ganimetleri bölüşülürken Kassandra Agamemnon'un payına düştü. Agamemnon köle olarak aldığı kıza delicesine tutulmuştu. Onu alıp Argos'a götürdü. Kassandra Agamemnon'a yurda dönüşte öldürüleceğini söylemişti ama inandıramamıştı kralı sözlerine. Sonunda yine kızın dediği çıktı. Agamemnon seferdeyken karısı Clytemnestra, Thyestes'in oğlu Aigisthos'la düşüp kalkmaya başlamıştı. Clytemnestra aşkı ile kurduğu düzen sonucu kocasını banyoda öldürdü. Tantalos soyu üzerindeki lanet Agamemnon'u da almıştı kıskacına. Kassandra da zalim kraliçenin elinde can verdi. Ama cinayetler zinciri son bulmamıştı henüz. Agamemnon'un kızı Elektra babasının alçakça öldürülmesinin kinini içinde yaşatmaktaydı. Küçük kardeşi Orestes'i de bu kinle ve öç alma duygusuyla yetiştirdi hep. Onu önce Phokis kralı olan amcası Strophios'un sarayına gönderdi. Orestes orada büyüdü ve amcasının oğlu Pylades'le içten bir dostluk kurdu. Sonra birlikte Argos'a geldiler ve Elektra'nın yanında gizlendiler. Bu arada da Orestes'in öldüğü haberini yaydılar. Orestes'in babasının öcünü alacağı düşüncesiyle hep korku içinde yaşayan Clytemnestra çok sevinmişti bu habere. Şükran sunusu için Apollon tapınağına gitti, oradan çıkarken de kendi öz oğlu Orestes tarafından öldürüldü. Orestes daha sonra annesinin işbirlikçisi ve aşığı Aigisthos'u da öldürdü. Erinisler ana katilinin peşine düştüler. Orestes, Areopagos mahkemesi önüne çıkarıldı. Yargıçların yarısı aklanmasına, yarısı da ölümüne karar verdiler. Son anda Athena'da aklanması yönünde oy kullanınca Orestes kurtulmuş oldu. Tantalos soyu üzerinde kuşaklar boyu süren lanetle sona erdi böylece. Şimdi de bir başka lanetli kuşak olan Kadmos soyu öyküsünün son bölümünü görelim Antigone'nin kişiliğinde. Antigone, Oidipus'un annesi Iokaste ile yaptığı lanetli evlilikten Eteokles ve Polyneikes adlı iki oğlu, Antigone ve İsmene adında da iki kızı olmuştu. Oidipus kendi gözlerini kör edip de Tebai'den kovulunca kızı Antigone yalnız bırakmamıştı babasını. Ona destek olmuş ve Teseus tarafından Attika'ya kabulünü sağlamıştı. Babasının ölümünden sonra Tebai'ye döndü. Oidipus gidince oğulları Eteokles ve Polyneikes ülkeyi dönüşümlü olarak yönetme kararı almışlardı. Her yıl biri kral olacaktı. Önce Eteokles çıktı Tebai tahtına ama bir yıl dolup da Polyneikes anlaşma gereği sırasını isteyince Eteokles buna yanaşmadığı gibi bir de kovdu kardeşini. Polyneikes de gidip Argos kralı Adrastos'a sığındı. Kalidonlu Tideus da sürgün olarak bulunmaktaydı Adrastos'un sarayında. Polyneikes, Adrastos ve Tideus'u Tebai'ye karşı bir sefere razı etti. Ancak Adrastos bilici Amfiaros'un da bu savaşa katılmasını istemişti. Oysa Amfiaros'u uğursuzlukla sona ereceğini görmüştü seferin. Bu nedenle gizlendi katılmamak için. Polyneikes, Kadmos'la Harmonia'nın düğünlerinde tanrıların armağan olarak verdikleri uğursuz gerdanlığı Amfiaros'un karısına vererek kadını konuşturdu ve kocasının nerede gizlendiğini öğrendi. Amfiaros da istemeye istemeye katıldı bu sefere. Onlarla birlikte Caneus, Hippomedon ve Partenopaios adlı üç prens daha katılınca 7 kişi oldular ve Tebai'ye karşı yediler seferini gerçekleştirdiler böylece. Amfiaros'un önceden belirttiği gibi savaş uğursuzlukla sonuçlandı. Adrastos'un dışında hiçbiri sağ dönemedi yedilerden. Eteokles ve Polyneikes birbirlerini öldürdüler. Eteokles'in yerine tahta çıkan Kreon, onun yurdunu savunurken öldüğünü söyleyerek görkemli bir tören yaptırdı Eteokles'e. Polyneikes ise yabancılarla bir olup yurduna karşı silah çekmişti. Bu yüzden yasakladı onun gömülmesini. Ama Antigone, her ölünün gömülmeye hakkı olduğunu söyleyerek Polyneikes'i gömdü. Kreon, yasağa karşı çıkan Antigone'yi açlık ölümüne çarptırdı. Kreon'un oğlu Haimon, Antigone'nin nişanlısıydı. Babasını sert sözlerle eleştirdikten sonra nişanlısını kurtarmaya gitti. Ama Antigone asmıştı kendisini. Kızı çok seven Haimon da öldürdü kendisini üzüntüsünden. Bu felaketleri Haimon'un annesi Eurydike'nin oğlunun acısına dayanamayarak yaşamına son vermesi izledi. Tebai soyu üzerindeki lanet bir kez daha göstermişti uğursuz yüzünü böylece. Mitolojinin ilginç aşk öyküleri. Tanrılarla ilgili aşk öykülerine daha önce yer yer değinilmişti onlarla ilgili bölümlerde. Bu bölümde ele almak istediklerimiz ise ölümler arasındaki aşk öyküleri. Orfeus ve Eurydike'nin öyküsüyle başlayalım önce. Orfeus ile Eurydike. Trakya kralı Oyagros ile Musalardan Kaliope'nin oğluymuş Orfeus. Güzel sanatlar tanrısı Apollo'nun oğlu olduğu da söylenir. Tanrısal müzik yeteneği tanrı babasından geliyormuş demek eğer öyleyse. Onun bu yeteneği öylesine eşsizdi ki çalgısını çalmaya başladığı zaman en yırtıcı hayvanlar bile yırtıcılıklarını unutup ayaklarının dibine uzanırlardı. Lirinden çıkan tanrısal ezgileri dinlemek için. Kuşlar şakımalarını keser, rüzgarlar esişlerini, ırmaklar akışlarını durdururlardı. Eurydike adlı bir kıza sevdalıydı ozanımız. Kız da gönülden tutkuluydu ona. Birlikte çok mutlu günler geçirdiler. Ne var ki çok fazla da sürmedi mutlulukları. Günün birinde bir yılanın sokmasıyla öte dünyaya göçtü Eurydike. Orfeus günlerce ağladı, dövündü karısının arkasından ama öylesine tutkulu bir sevgiyle bağlıydı ki eşine, Thanatos'un yani ölümün oldu bittisine boyun eğmek istemedi başkaları gibi. Yerin altına inecek ruhlar dünyasının Hakan ve Ecesine yalvaracaktı sevdiğini geri versinler diye. Sonunda vardı da ölüler ülkesine nice engelleri aşa aşa. Hades'in asık yüzlü Hakan'ıyla Ecesini şarkılarıyla yumuşatabilirdi ancak hem çaldı hem söyledi şu deyişlerle. İçtenlikle söylüyorum sizlere ey ölüler dünyasının sultanları. Tartaros'u görmeye meraklı olduğum için gelmedim buraya. Medusa soyundan üç başlı cehennem köpeği de sürüklemedi beni yerin altına. Bir engerek soktu eşimi, zehirini bütün vücuduna akıtarak önündeki uzun yılları çarçabuk bitiriverdi. Onun kaybının acısına dayanmak istemedim ve denedim de bunu. Ama aşk kırdı benim direncimi. Onun gücünü siz de yadsıyamazsınız. Sen ey ruhlar dünyasının efendisi. Aşk denen duygudan habersiz olsaydın eğer kaçırıp getirir miydin Persefone'yi buraya ve paylaşır mıydın tahtını onunla? Sonunda hepimizin yolu buraya düşecek. Karımın çok erken kestiğiniz yaşam yumağını bağlayın yeniden yalvarırım size. Verin onu bana da geri götüreyim. Eğer bu lütfu esirgerseniz benden bilin ki ben de geri dönmeyeceğim. Belki de daha çok sevinirsiniz o zaman kim bilir. Orfeus sazının tellerini en tanrısal ezgilerle böyle tıngırdattıkça Hades'in kendine özgü yaşamı da durmaktaydı. Bütün ruhlar ağlıyordu şimdi, cehennemin sonsuz azapları bile büyülenmişlerdi bu ezgilerden. Tantalos ağzını uzattıkça kendisinden kaçan su kaynağıyla ilgilenmiyordu artık, İksiyon'un çarkı durmuştu. Yuvarladığı kayanın üzerine oturmuştu Sisyphos. Tityos'un ciğerini gagalayan akbabalar ara vermişlerdi işlerine. Hades ile Persefone de çok duygulanmışlardı. Eurydike'yi verdiler Orfeus'a geri götürsün diye. Ama bir de koşul ileri sürdüler. Orfeus Hades'in yeryüzüne açılan kapısından çıkıncaya değin dönüp bakmayacaktı ardı sıra yürüyen Eurydike'ye. Yoksa boşuna olacaktı bunca çabalar. Birkaç adım kalmıştı yeryüzüne çıkmaya ama bunca aşılmaz yolculukları göze alan Orfeus'un içini öylesine bir özlem doldurmuştu ki yeniden ışığı görmek için geçecek birkaç saniyelik zaman yüzyıllar gibi uzak geldi ona. Dayanamadı, döndü baktı geriye. Bakmasıyla da karısını bir daha görmemecesine kaybetmesi bir oldu. Yeniden Hades'e inme umudu da kalmamıştı artık. Tanrılar izin vermezlerdi ikinci bir kez böyle bir şeye. Orfeus hiçbir kadına ilgi duymadı bir daha. Trakyalı kadınlar fena aldılar bu ilgisizliğin öcünü ozandan. Bir gün parça parça ettiler onu. Kesik başını ve çalgısını denize attılar. Derler ki kesik baş dalgalar üzerinde salınarak şarkı söyleye söyleye Lesbos'a yani Midilli'ye kadar gitmiş. Sonra bir tapınak yapılmış orada Orfeus için söylendiğine göre. Hero ile Leandros. İkinci aşk öyküsünün konusu yurdumuzda geçiyor, Çanakkale Boğazı'nda. Hüzünlü bir masaldır bu da. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında eski çağlarda kurulmuş iki şehir varmış karşı karşıya. Avrupa yakasındaki şehre Sestos derlermiş, Anadolu'dakine de Abydos. Sestos şehrindeki bir kulede Hero adında güzel bir kız yaşarmış süt ninesiyle birlikte. Bir Afrodit rahibesiymiş genç kız ama henüz bir kez bile ayak basmamışmış Tanrıçanın tapınağına. Doğduğundan beri o kulede yaşıyormuş. Bilicilerin kız daha doğmadan söylediklerine göre, Hera yaşadığı sığınaktan çıkacak olursa bir uğursuzluk gelecekmiş başına ve henüz yaşamının baharında ölecekmiş. Kızcağız aslında delicesine merak edermiş dört duvardan ibaret dünyasının dışında neler olup bittiğini. Otururmuş saatlerce penceresinin kenarına, boğazın kimi zaman kıpırtısız mavi lacivert sularını seyredermiş. Hoş ezgiler gelirmiş zaman zaman kulağına. Nereidlerin söylediği şarkılarmış bunlar ya da kıza öyle gelirmiş. Tritonların su yüzeyine çıkıp birbirleriyle şakalaştıklarını görür gibi olurmuş. Kimi zaman da o kıpırtısızlık dev dalgalara bırakırmış yerini. Sular yükselir yükselir sonra köpük köpük öfkeyle vururmuş kıyıya. Kızcağız o zaman korkuyla, acaba kimler kızdırdı Denizler Hakan'ını böyle diye düşünürmüş. Sonra bahar gelirmiş ve işte Abidos kıyılarının seyrine doyum olmazmış o zaman. Toprak ananın bağrı kır çiçekleriyle bezenirmiş her renkten. Rüzgar tatlı tatlı esişiyle usul usul boyun eğdirirmiş meyve yüklü yemyeşil dallara. Kuşların cıvıltıları Orfeos'un çalgısından çıkan tanrısal ezgilerle yarışırlarmış. Doğanın sevinciymiş bu aslında. Afrodite'nin sevgilisi Adonis'in yeniden yeryüzüne dönmesinden duyduğu sevinç, iki sevgilinin kavuşması şenliklerle kutlanırmış, törenler yapılırmış Tanrıça'nın tapınağında. Bir bahar günü yine yapılmaktaymış kutlamalar. Halk akın akın Afrodit'in tapınağına gidiyormuş. Herocuk da katılmak istemiş bu şenliklere. Zaten görevimdir de bu benim. Tanrıçamıza adanmış bir bakire değil miyim ben? Öyleyse ben gitmeliyim bu kutlamalara herkesten önce. Afrodit'in tapınağında buhurlar yakıp saçılar sunmalıyım ona demiş. Öylesine yalvarmış, öylesine üstelemiş ki yaşlı süt dine razı olmak zorunda kalmış sonunda. Kızın bu en doğal isteğini engelleyip ak kollu tanrıçanın öfkesini üzerine çekmeyi de istemiyormuş ayrıca. Neyse çıkmışlar kuleden, tutmuşlar tapınağın yolunu ötekilerle birlikte. Hera öylesine şaşkın ve öylesine mutluymuş ki ilk kez içinde bulunduğu doğanın bu güzelliği karşısında yavru kuzular gibi zıplayıp oynamak istiyormuş hep. Tapınağa varmışlar, Hera buhurunu yakmış, saçısını sunmuş sevinç içinde. Sonra çıkmışlar tapınaktan süt dineyle birlikte. Hera'nın tam o sırada kendi yaşında bir delikanlıya takılmış gözleri. O kadar güzelmiş ki genç adam, Hera bir türlü bakışlarını ayıramıyormuş ondan. Bu genç olsa olsa kendi adına yapılan şenlikleri yerinde kutlamaya gelen Adonis'tir diye düşünmüş. Hiçbir ölümlü erkek bu kadar güzel olamaz. Tanrıçamız haklıymış ona vurulmakta. Afrodit çağırmış olmalı onu tapınağına. Ama ben niye bakıyorum böyle? Tanrıçamızın yavuklusuna gözlerimi dikip, hayır hayır günaha girmemeliyim, bakıp da kızdırmamalıyım Afrodit'i. Böyle diyormuş kendi kendine ama bir türlü bakışlarını ayıramıyormuş delikanlıdan. Öte yandan Leandros adındaki bu genç adam da ayıramıyormuş gözlerini bir türlü genç kızdan. O da benzeri düşünceler içindeymiş. Bu kız insan suretine girmiş Afrodit'in ta kendisi olmalı. Yoksa hiçbir kadın güzellikte yaklaşamaz bile ona. Anlaşılan bu bahar tanrıça insan görünümüne girip ölümlerle paylaşmak istiyor. Yavuklusuyla kavuşmasından duyduğu sevinci. Mutlaka böyle olmalı yoksa tanrıçanın işine ölümlüler arasında ama ben bakmayayım onun yüzüne çarpılırım yoksa. İki genç böyle düşüne düşüne uzaklaşacakları yerde birbirlerine yaklaşmışlar mı farkında bile olmadan sonra birleşivermiş elleri birden. İlk heyecanları geçtikten sonra söylemişler birbirlerine boğazın iki yakasından birer ölümlü olduklarını. Leandros ama aşklarımız ölümsüz olacak bizim demiş çünkü ak kollu tanrıça istemiş olmalı bunu. Aşk tanrıçası değil mi? Verdi oğlu Eros'a buyruğunu, o da yüreklerimizin orta yerine attı sevgi taşıyan oklarını. Artık birbirimizden vazgeçemeyiz. Peki nasıl buluşacağız demiş Hera, ben ayrılamam ki kuleden. Kolayı var onun, ben şu karşı kıyıdaki Abidos'ta yaşarım. Ama tasalanma, bir triton gibi güzel yüzerim. Geceleri el ayak çekilip de süt dinen uyuyunca sen yakarsın fenerini. Ben de ışığı görüp yüze yüze gelirim senin bulunduğun yere. Gül parmaklı şafak güzel yüzünü göstereceği sırada da ayrılırım yanından. Dedikleri gibi de yapmışlar. Her o süt dinesi uyurken o da yatağına çekilirmiş sanki uyur gibi yaparak. Sonra geçermiş pencereye elinde feneri delikanlının yolunu gözleyerek yüreği çarpa çarpa. Leandros bir deniz kuşu gibi süzülüp suyun üzerinde kıyıya çıkarmış. O zaman kucaklaşırmış iki sevgili. Delikanlının bedenindeki tuzlu ıslaklık Hera'nın vücudunu da geçermiş tatlı bir ürperti vererek. Kaç gün, kaç hafta, kaç ay geçtiğini bilmeden buluşmuşlar böyle her gece Eros'un yürekleri alevlendiren esiniyle. Ama onlar fark edemeseler de geçiyormuş mevsimler ardı sıra. İlkbahar çoktan bitmiş, yaz gitmiş, sonbaharın son günleriymiş artık. Kış geliyormuş neredeyse deli deli esen rüzgarlarıyla. Bir gece Anadolu yakasından yine denize girmiş Leandros, her günkü zorlu yolculuğuna başlamak üzere. Karşı kıyıda Hera'nın ışığını görüyormuş rüzgarla titreşen. Artık karşı kıyıya yaklaşmak üzereymiş ki ne olduysa o zaman olmuş. O zamana kadar pek de azgın görünmeyen denizde bir fırtına patlamış ki o kadar olur. Denizler Hakanı Poseidon sanki birine öfkelenmiş de kızgınlığını ondan almak istermişçesine üç dişli yabasıyla sürmüş dalgaları Leandros'un üzerine. Her kıyıya yaklaşmak isteyişinde dalgalar geri atmış delikanlıyı. Ak tanrıçadan yardım istemiş Leandros. Denizdeyken zorda kalanlara yardım edermiş. O ama dalgaların uğultuları ve kükremeleri arasında delikanlının sesini duyamamış olmalı besbelli. Delikanlı son gücü ve umuduyla ışığa doğru yüzmeye çalışıyormuş hala ama ışık da sönüvermesin mi fırtınada birdenbire? Leandros nereye doğru yüzeceğini de bilememiş o zaman. Saatlerdir dalgalarla boğuşa boğuşa yüzecek güç de kalmamış kollarında zaten. Derken dalgaların en büyüğü gelip uçurmuş delikanlıyı bulutlara doğru adeta. Oradan da savurmuş onu bir o kıyıya bir bu kıyıya doğru. Sonunda da merhamete gelmişler gibi cansız bedenini Heron'un kulesinin önündeki kıyıya bırakmış dalgalar. Hero sönen ışığını yakmış yeniden kaygıyla, bir yandan da kollayıp dururmuş dalgaları, Leandros'u geliyor mu diye. Bir ara içi geçer gibi olmuş o kaygı ve gerginlik arasında. Gözlerini açtığında ise gece yerini kış gündüzünün puslu, kurşuni aydınlığına bırakmışmış. Leandros'u görmüş o zaman kumsala serili durumda. Yüzü Hero'dan yana dönükmüş ve hala açık gözleriyle ona bakmaktaymış sanki. Hiçbir tepki göstermemiş Herocuk. Tapınağa giderken giydiği en güzel giysilerini giymiş yeniden, bırakmış kendisini kulenin en tepesinden dalgaların koynuna. Derler ki Nereus kızları bu iki cansız bedeni alıp götürmüşler tanrısal bir arabada, denizler ecesi Amfitrite'nin sarayına. Amfitrite yeniden can vermiş onlara ve evlendirmiş ikisini. Hala da mutluluk içinde yaşamaktaymışlar denizler ecesinin o nerede olduğu bilinmez sarayında. Ne Abydos diye bir şehir var bugün ne de Sestos. Günümüze kala kala birkaç yıkıntı kalmış çoğu insanın belki de adlarını bile duymadığı bu iki şehirden. Ama iki sevgilinin öyküsü unutulmamış hiç, binlerce yıldır söylene gelmiş. Daha nice binlerce yıl söylenecektir belki de kim bilir. Filemon ile Baukis. Yine Anadolu'muzdan bir aşk öyküsü işte.